Ayrım iki.
Taşta kan vardı. Gökyüzünde dolunay, bahçede toprak kokusu. Ürkütücü bir serinlik içinde yüzüyordu ağaçlar. Kış güllerinin katmerlenme vaktiydi. Nergislerin tazelenme demi. 7 kişi girmişti bahçeye. 7 öfkeli yürek, nefretin ele geçirdiği 7 akıl, 7 keskin bıçak. 7 lanetli adam bahçenin sessizliğini 7 parçaya bölerek yürüdü kurbanlarının bulunduğu tahta kapıya. Taşta kan vardı. Bahçede ürkütücü bir serinlik. Cinayetin tek tanığı dolunaydı. Hiç şaşırmadan, ürpermeden, korkmadan bakıyordu uzun boylu kavak ağaçlarının ölü yapraklarının arasından. 7 kişiden en genç olanı vurmuştu kapıya. En yaşlı olanı çağırmıştı içeridekini. 7 kişinin 7'si birden saplamıştı bıçaklarını içeriden çıkana. Taşta kan vardı. İnsanların yüreklerinde nefret, dolunayda derin bir sükunet. Bir bebek ağlıyordu uzaklarda bir yerlerde. Bir bebek kıpırdanıyordu evlerden birinde. Genç bir kız uyuyordu uzaklarda. Genç bir kızın bedeni ağır ağır çürüyordu toprağın altında. 7 kişiden en genç olanı saplarken bıçağı adama, kıpırdandı mezarda çürümekte olan genç kızın körpe bedeni. Bir gülümseme yayıldı ölümün bile örseleyemediği yüzüne. 7 kişiden en genç olanı saplarken bıçağı, bir oh çıktı genç kızın boğazında düğümlenip kalmış son nefesinden. Taşta kan vardı. 7 bıçak 7 yara açmıştı. 7 kızıl fıskiye. 7 kez sarsılmıştı adam. 7 kez sarsılmıştı bıçağı saplayan 7 kişi. Ama yerin altındaki kızın körpe bedeni kıpırdamıyordu artık. Genç kızın bedeni gibi yerin üstü de sessizdi şimdi. Sanki dünyanın son vaktiymişçesine canlı cansız ne kadar mahlukat varsa susmuş, kıpırtısız kalmıştı. Taştaki kan kıpırtısızdı. Taştaki kanın içinde sönmekte olan dolunay kıpırtısızdı. Uzun boylu kavaklar, katmerlenen kış gülleri, tazelenen nergisler, toprak kokulu bahçe. Canlı cansız ne kadar mahlukat varsa hepsi susmuş, hepsi hapsolmuştu taştaki kanın içinde. 1. Bozkırın içinden bir şehir çıkıvermişti karşıma. Uçağın inişe geçmesine sadece yarım saat kalmıştı. Ama bu bile gidermiyordu içimdeki huzursuzluğu. Çok iyi biliyordum ki indiğim yerde de bırakmayacaktı bu karamsarlık yakamı. Keşke bu işi hiç kabul etmeseydim. Kendini yeryüzünün en iyi yöneticisi sanan Simon'ın işgüzarlığı işte. Yok Türkçe biliyormuşum da, yok Türkleri tanıyormuşum da. Dava da herkese verilmeyecek kadar önemliymiş. 3 milyon poundluk bir poliçe söz konusuymuş. Keşke hiç tanımasaydım Türkleri. Keşke bu kente daha önce hiç gelmeseydim. Sıkıntıyla ofladım ama oflamanın puflamanın hiçbir yararı yoktu. Olan olmuştu. Bu da ötekiler gibi sadece bir işti. 6 ay önce gittiğim Rio gezisinden ne farkı vardı ki? Üstelik Brezilyalılar hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Ama en azından bu ülkenin çok da yabancısı değildim. Evet, artık kendimi işime vermeliydim. Bakışlarımı dizlerimin üstünde duran bilgisayarımın ekranındaki sayılara çevirdim. Sayılar, hadi artık başla dercesine bana bakıyorlardı. Başladım. Poliçe tutarına baktım. Yakut Otel yangını için ödenecek tazminatı hesaplamaya çalıştım. Ama ikinci işlemden sonra dikkatim dağıldı. Hayır, olmuyordu. Kafam karmakarışıktı, çalışamıyordum. Bilgisayarı kapattım. Çantama yerleştirdim. Çantayı koltuğun altına koymak için eğilirken birden hatırladım. Böyle iki büklüm eğilerek bebeğe zarar mı veriyordum acaba? Daha neler, 2 aylık bile yok. Ona bebek bile denemez. Zaten Londra'ya döner dönmez kurtulacaktım ondan. Böyle düşünmeme rağmen ona zarar veririm kaygısıyla hızla doğruldum. Ansızın yanımdaki orta yaşlı kadının meraklı gözleriyle karşılaştım. Uçağa bindiğimizden beri konuşmak için can atıyordu. Nereden geliyormuşum, nereye gidiyormuşum, kimmişim? Ama ben onunla sohbet edecek halde değildim. Gülümsemedim bile, başımı çevirip pencereden dışarıya baktım. Hava açıktı. Ufukta batmakta olan kıpkırmızı bir güneş, aşağıda incelmiş bir bulut kümesinin binlerce metre altında koyu kahverengi bir toprak parçası uzanıyordu. Ağaçsız, ırmaksız, dümdüz, kocaman bir toprak. İlk kez otobüsle geçmiştim bu topraklardan. İlk kez babamla gelmiştim buralara. 25 yıl önce miydi? Belki daha fazla. O zamanlar Konya'ya uçak yoktu. Ankara'ya inmiştik. Sonra 4 saatlik bir otobüs yolculuğu. Bir türlü bitmek bilmeyen bozkır ve uçsuz bucaksız bu kahverengi düzlüğün ortasında bir mucize. Bembeyaz bir göl. "Baba, bu gölde balık var mı?" diye sormuştum. Kara gözleriyle bembeyaz göle baktıktan sonra yanıtlamıştı. "Yok kızım, bu gölde hayat yok ama hayat için çok gerekli bir şey var. Tuz." 9 yaşında mıydım o sıralar? Belki daha küçük. Annem yoktu yanımızda, sadece babamla ben. Sıkılmıştım saatlerce uzanan dümdüz ovadan. "Ne zaman varacağız baba?" Babam gülümsemiş, sağ eliyle gözlerimi kapatmıştı. "İçinden 12'ye kadar say," demişti. Saymıştım. Babam ellerini gözlerimin önünden çektiğinde yol bitmiş, bozkırın içinden bir şehir çıkıvermişti karşıma. Müthişti. Babama hayran hayran bakarak mırıldanmıştım. "Sen büyücü müsün baba?" Alnıma bir öpücük kondurmuştu. "Sadece bu toprakların insanıyım kızım." O zamanlar çok etkilemişti bu sözler beni. Ama sonra, babam bizi terk edip gittikten sonra, babamı hatırlayınca içimdeki huzursuzluk iyice arttı. Zayıf, orta boylu bir adamdı. Kısa, kumral saçlar, dar alnında uyumlu iki çizgi gibi duran kaşlarının altında üzüm karası iri gözler, kemerli, sivri bir burun ve yüzünü çevreleyen, bakıra çalan kırçıl sakallar. Ve ince uzun yüzünden hiç eksik olmayan o müzmin keder. Keder çoğu insana yakışmaz ama babamın yüzüne tuhaf bir güzellik katardı. Annem bayılırdı bu kedere. Kederin bu kadar yakıştığı başka bir adam görmedim diye söylenerek dudaklarından öperdi onu. Babam utanırdı galiba. Aslında tam hatırlamıyordum. Ama onun ince, solgun yüzünü ve kara gözlerindeki kederi hiçbir zaman unutamadım. Üstelik unutmayı çok istememe rağmen. Çünkü babam hiçbir açıklama yapmadan hem de başka bir erkekle çıkıp gitmişti yaşamımızdan. Hayır, onu hatırlamak istemiyordum. Babamla ilgili anıları kovmak için bakışlarımı pencereden aldım, yeniden önüme döndüm. Ama yanımdaki kadının hala beni izleyen meraklı gözlerini görünce canım sıkıldı. Bu defa pencereye dönmek yerine gözlerimi kapadım. Şimdi sadece jet motorlarının gürültüsünü duyuyordum. Bir de içimdeki şu endişe olmasa, düşünmemeye çalıştım. Ne her an, her dakika karnımda büyümekte olan bebeği, ne babamı, ne de hiç istemediğim halde gitmek zorunda olduğum onun şehrini. Geçmişten, bugünden, gelecekten kopmak istedim. Uykunun o simsiyah, o en derin, en huzurlu bahçesinde bir süre kaybolmak istedim. Bedenimi, aklımı ve yüreğimi hiçliğin emrine vermek. 2. Onun ismi Karen, kimya değil. O anda duydum o sesi. Bir erkek sesi. Yumuşak, sıcak, sevecen. Önce ne dediğini anlayamadım. Kulak kesildim. Bir mırıltıya benziyordu. İçten bir serzeniş, sevgi yüklü bir sitem. Derken hiç kuşkuya yer bırakmayacak kadar açık olarak işittim. Kimya, kimya, kimya hanım. İrkilerek gözlerimi açtım. Önce yanımdaki kadına baktım. Hayır, artık benimle ilgilenmiyordu. Gözlerini yukarıdaki elektronik tabelaya dikmiş, yere ne zaman ineceğimizi öğrenmeye çalışıyordu. Merakla arkaya döndüm. Arkadaki iki koltuk boştu. Ön tarafa baktım. Genç bir kız ile erkek arkadaşı oturuyordu. Yok, etrafta bana kimya diye seslenecek kimse yoktu. Galiba rüya görmüştüm. Ama ne zaman uyumuştum ki? Gözlerimi kapadığımda dalıp gitmişim demek. Aynı sesi yeniden duyar gibi oldum. Hayır, bu kez sadece hatırlıyordum. Kimya, kimya hanım. Çok uzun zamandır kimse bana böyle seslenmemişti. Babam bizi terk edip gittiğinden beri. Sadece babam kimya diye çağırırdı beni. Bir de Şahnesim. Babamın arkadaşı, gönül dostu, onu bizden koparıp götüren adam. O da kimya hanım derdi bana. Uzun boylu, uzun yüzlü, uzun parmaklı bir adam. Açık kahverengi, neredeyse sarı renkli gözleri vardı. Sarı renkli gözleri her zaman sevgiyle bakardı. Ya da ben öyle hatırlıyorum. Zaten belleğimde ona dair hiçbir kötü anı yok. Babamı bizden koparıp götürmesi dışında. Annem çok öfkelendiği anlarda sarı gözlü şeytan derdi ona. Ama zaman geçip yürek acısı durulunca daha az kötü konuşmaya başlamıştı. Belki de onlar bizden şanslı derdi. Evet, benciller ama daha şanslılar. Çünkü uğrunda çok sevdikleri insanlardan bile vazgeçebilecekleri bir amaçları var. Bu amacın ne olduğunu tam olarak kavrayamasam da din olduğunu bilirdim. Bir tür inanç. Babamdan duyduklarım, bana verdiği mistik kitaplardan okuduklarım, birbirinden renkli bir sürü masallar, misaller, çoğunu unuttuğum dualar. Evet, bütün bunlar bir dinle ilgili olmalıydı. Gençlik çağına gelince belleğimde yüzü hiçbir zaman silikleşmeyen babamı ve sarı gözlü şeyhini anlamaya çalıştım. Bir neden bulmak istedim. Beni deliler gibi seven babamın bir gün apansız çekip gitmesini gerektirecek haklı bir neden. Ama bulamadım. Annem onu bağışlamış olsa bile ben işte bu yüzden babamı bağışlayamadım. Yine bu yüzden onun bana verdiği kimya ismini hiç kullanmadım. Kimliğimde yazılı olsa da babam gibi bu ismi de unutmaya çalıştım. Zaten annem başından beri kimya ismine sıcak bakmamıştı. Babamla mutlu günlerindeyken, doğu kültürüne duyduğu hayranlık sürerken bile bir kez olsun bana kimya diye seslenmemişti. Onun için hep karındım ben. Ama babamın beni kimya diye çağırmasına da aldırmazdı. Sadece bir defa şahnesimi uyarmıştı. Babamın bizi terk etmesinden 2 ay kadar önceydi. Sık sık yaptıkları gibi şahnesimle babam odaya kapanmış, saatlerce dışarı çıkmamışlardı. Bir ara şahnesim kapıda görünmüş. "Kimya, Kimya Hanım," diye seslenmişti. "Allah rızası için bir bardak su verir misin?" Annemle ben salondaydık. Adamın su istemesine değil de kocasıyla saatlerce kapalı bir odada kalmasına sinirlenen annem sonunda patlamıştı. "Onun ismi Karen, kimya değil." Ardından da kalkmış, ağzına kadar su dolu sürahiyi kendi elleriyle götürmüştü odaya. En küçük bir alınganlık belirtisi göstermeyen şahnesim, sürahiyi kapının aralığından alırken, "Allah'ın inayeti üzerinize olsun," demişti sadece. Annem çıldırmış gibiydi. Kendi evinde, kendi kocasının odasına bile sokmamıştı adam onu. Ama öfkesini içine atmıştı annem. En azından ben okula gidinceye kadar. Sonra şahnesim bir daha evimize gelemez olmuştu. Belki de bu yüzden babam evi terk etmişti. Bunu hiç konuşmamıştım annemle. Çünkü hiçbir önemi yoktu. Gerçek ortadaydı. Nedeni ne olursa olsun babam bir başka adam için bizi bırakıp gitmişti. Bir daha da kimsenin bana kimya diye seslendiğini duymamıştım. Rüyalarımda bile. Ama şimdi bir an gözlerimi kapamışken, yoksa rüya değil miydi? Babamla şahnesim de bu uçakta mıydı? Bunun saçma bir düşünce olduğunu bile bile koltuğumda doğrulup uçağın içine bakmaktan kendimi alamadım. Davranışıma anlam veremeyen yanımdaki kadın da benimle birlikte etraftaki koltukları kuşkuyla süzmeye başladı. Tabii ne babam ne de şahnesim vardı uçakta. "İyi misiniz?" diye sordu kendini daha fazla tutamayan kadın. "Kötü bir şey yok ya." Zoraki gülümsedim. "İyiyim, iyiyim. Hostese bakmıştım sadece." Sakin olmalıydım diye düşündüm yerime otururken. Belli ki bir rüya görmüştüm. Londra'dan İstanbul'a, oradan da hiç dinlenmeden Konya uçağına binince böyle oluyordu işte. Gece de doğru dürüst uyuyamamıştım. Yanımda Nigel olmasına rağmen bu bunaltı dün akşam da bırakmamıştı yakamı. Oysa alt tarafı kısacık bir geziydi. Birkaç gün sürecek bir iş. Hafta sonu yine Londra'da olacaktım. Annemi, Nigel'ı hatırladım. Londra'yı düşününce içim aydınlandı. Sıkıntım azalır gibi oldu. Belki de uçak inmeden birazcık daha kestirsem iyi olacaktı. Yeniden gözlerimi kaparken kulaklarımda çınlayan bir sesle irkildim. Gözlerimi açtım. Hayır, bu çağrı sadece benim için değildi. Hostes herkese sesleniyordu. "Sayın yolcularımız, lütfen koltuklarınızı dik konuma getirip kemerlerinizi bağlayın. Uçağımız inişe geçmek üzeredir."